Boy bir Tarım başlıyor. Merhaba sevgili dinleyiciler. Radyo Ünlü 14'te Boy bir Tarım programına hoş geldiniz. Ben Ayşe Şimşek Küçükşahin. Bugün tarımsal üretimin bel kemiğini oluşturan, çoğu zaman fark edilmesi zor ama etkisi büyük bir konuyu ele alacağız. Bitki hastalıkları ve onlarla mücadele yöntemleri. Ürün kayıplarının büyük bir kısmı zamanında fark edilmeyen veya yanlış müdahale edilen bitki hastalıklarından kaynaklanıyor. Bu hastalıklarla mücadele ederken doğru tanı, doğru yöntem ve doğru ilaç kullanımı ise hayati önem taşıyor. Bu konuda bize ışık tutacak çok değerli bir konuğumuz var. Bolu Abant, İzzet Baysal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi, Profesör Doktor Mehmet Erhan Göre. Hocam programımıza hoş geldiniz.
Hoş bulduk, teşekkürler.
Öncelikle en temel yerden başlayalım. Bitkilerde hastalık dediğimiz şey tam olarak nedir? Ne zaman bir bitkinin hasta olduğunu söyleyebiliriz?
Hastalık aslında bitkide süre giden fizyolojik olaylara patojenlerin müdahalesi ve bunun geriye dönüşümlü olmaması. Peki bu patojenler kimler, neler? Hangi etmenler? Bakteriler, mantarlar, virüsler, viroidler, riketsiyalar, mikroplazmalar şeklinde söyleyebiliriz. Ama bu tanımda bence eksik kalan bir taraf var. Bu söylediklerimin hepsi canlı ya da canlı olarak değerlendirilen etmenler. Bir de abiyotik dediğimiz hastalık etkenleri var. İşte yüksek sıcaklık, düşük sıcaklık, pH, tuzluluk. Dolayısıyla demek ki hastalık olgusu bitkide süre giden yaşam olaylarına bir şeylerin müdahalesi. Bu bazen mantar olabilir, bakteri olabilir, bazen de ne olabilir? Düşük sıcaklık, susuzluk, yetersiz mineral, yetersiz besleme, mineral madde yetersizliği olarak değerlendiriyoruz bunu. Yanlış gübreleme, bu tür şekilde ifade edebiliriz. Peki bunların belirtileri ne şekilde oluyor? Yani biz bitkilerin hasta olduğunu ne şekilde anlıyoruz derseniz de, işte bitkilerin yapraklarında sararmalar, nekrozlar oluşması, lekeler oluşması, yanıklıklar oluşması, köklerinin çürümesi, kahverengileşmesi, ipliksileşmesi, köklerde urular, galler oluşması, geriye doğru ölümler, bu şekilde özetleyebiliriz belirti tablolarını genel olarak.
Peki bu hastalıklara karşı neler yapıyoruz? Günümüzde bitki hastalıklarına karşı hangi mücadele yöntemleri kullanılıyor?
Aslında bizim hastalık etmenlerine karşı kullanmış olduğumuz oldukça çok sayıda yöntem var. İşte bunların ilki yasal önlemler, sonrasında işte kültürel önlemler, fiziksel önlemler, kimyasal önlemler, biyolojik mücadele şeklinde söyleyebiliriz. Ama şimdi bunların biz tabii ki birlikte kullanıyoruz. Bu ne demek? Bunu biz entegre mücadele diyoruz. Birden fazla savaşım yönteminin bir hastalık etmenine karşı kullanımı şeklinde ifade ediyoruz. Tabii ki bu entegre mücadeleyi de patojene göre, onun yeşil aksanda ya da kök sisteminde olmasına göre şekillendiriyoruz.
Yasal düzenlemelerin bu alanda önemli bir rolü olduğunu biliyoruz. Bitki hastalıklarıyla mücadelede yasal önlemlerden nasıl faydalanıyoruz?
Yasal önlemler aslında gücünü bilimden alır. Yani bir ülke yasa kanunlardan alıyor gücünü. O kanunlar da tabii ki belirli bir temele oturmalı. Yani dayanağının olması gerekir. Bu da işte bilimseldir. Şimdi dolayısıyla bilimsel verilere dayanan yasal süreçten yararlanmayı ifade ediyoruz burada. Bu da daha çok bizim ülkemize gelecek olan bitkisel ürünlerin ithalatında gerekli şartlar. Örneğin işte bizim ülkemizde varlığı bilinmeyen organizmalar ya da varlığı sınırlı olan organizmalar ya da işte belirli ürünlerde bulunması durumunda ithale mani teşkil eden organizmalar ya da işte bitkisel ürünün ithalatında aranan özel şartlar gibi değişik çerçeveler var. Bu bizim ülkemize gelecek ürünlerin, yani bitkisel ürünlerin ülkemize gelen niteliklerinin bitkisel üretimi sağlıklı olacak şekilde desteklemesine yönelik. Yani bizim ülkemize gelen bu tür ürünler falan falan organizmalardan ari olacak. İşte şunda olacak, bunda olmayacak falan. Yani demek ki ya da bazılarında tolerans var. Örneğin binde beşi geçemez gibi. O zaman demek ki bizim ülkemize gelecek ürünlerin sağlıklı olarak gelebilmesi için bizim ülkemizin koymuş olduğu 6968 sayılı Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanunu var. Bu tabii ki geçen geçen zaman 1957'den günümüze geçen süreçte birçok defa değişti. Demek ki ülkemize gelecek organizmaların değişimi var. Bazı etmenler karantina listelerinden çıkarken bazıları ekleniyor. Yani bu güncelleniyor. Demek ki duran bir şey değil. Ama şunu söylemek belki mümkün. Bizim ülkemizdeki zararlı organizmaların çoğu aslına bakarsanız Avrupa Bitki Koruma Organizasyonu'yla benzerlik, paralellik taşır. Bu neydi? Bizim ülkemize dışarıdan gelecek. Yani ithalatı yapılacak ürünlerle ilgili yasal çerçeveydi. Bir de bunun ülke içerisindeki durumu var. Buna da biz iç karantina diyoruz. Demek ki bizim ülkemiz içerisinde de bazı organizmaların yer değişimi sınırlandırılabiliyor. Bu da iç karantina mevzuatıyla ilgili. Temel amacımız ne? Bizim bitkisel üretimi destekleyecek sağlıklı üretim materyaliyle üretimi gerçekleştirme. Çünkü bizim bitkisel üretimin en önemli ayağı ne derseniz sağlıklı üretim materyaliyle üretime başlamak.
Uluslararası ticaretin hızlandığı bu dönemde sıkça duyduğumuz bir kavram var. Bitki sağlık sertifikası. Nedir bu belge ve hangi bilgileri içeriyor?
Bence çok güzel bir soru. Bu bir önceki bence tamamlayıcısı. Bir ülkeye gelecek ürünün bitki sağlık sertifikasıyla gelmesi gerekir. Yani bu aslında o ürünün pasaportu, diğer bir isteğimle belki de tanımı, description olarak da değerlendirilebilir. Bu ürün nereden geliyor? Nereye? Bizim ülkemizde alıcı olan kim? Parti büyüklüğü ne? Miktarı ne? Ambalajların büyüklüğü ne? Ne tür bitki koruma önlemleri alındı? İlaçların dozları? Yani birçok, tabii ki en önemlisi ne? En önemlisi de şu, bizim ülkemizin mevzuatı, biraz önce bahsetmiş olduğumuz zirai karantina yönetmeliğinde yer alan organizmalar açısından ağrı olduğunu deklar etmesi çok çok önemli. Yani demek ki bu ürünün bu sertifikası olmazsa, yani bitki sağlık sertifikası olmazsa ülkemize girişi mümkün değil. Hiçbir yere de hareket edemez yani. O gelen ürüne hareketliliği sağlayan şey bitki sağlık sertifikası.
Tohum üretiminde sertifikasyonun önemi çok konuşuluyor. Bu sistemin kapsamı nedir ve özellikle hastalıklarla mücadelede sertifikalı tohum neden bu kadar kritik?
Sertifikalı tohuma bence gelmeden önce sertifikasyonla ilgili birkaç cümle söyleyeyim. Bence çünkü bu çok çok daha önemli. Sertifikasyon aslında bir süreç ve yine yasalarla çerçevesi çizilmiş bir süreç. Peki bu sertifikasyonu kim yapacak? O tohumluğu üreten firma. Yani firma, ya denilecek ki sen fasulye tohumu üretiyorsan ya da adı geçen her neyse, yumuz, soğan neyse yani. Sen bu tohumu üretirken şu nitelikte ve çerçevede üreteceksin. Mesela ne olabilir? İşte bazı hastalıklardan ağrı olacak. Tolerans ne? Sıfır. Bazı hastalıklar tohumlukta binde beş dolayında olabilir. Binde üç olabilir. Yani özetle tohumun olması gereken niteliğinin çerçevesinin çizilmesi. Yabancı madde oranı en fazla %3 olacak mesela. Bunun gibi. Çimlenme oranı en az %85 olacak. İşte izolasyon mesafesi 100 metre olacak. En yakın fasulye üretim alanına mesafe en az 100 metre olacak gibi. Yani dolayısıyla sertifikasyon demek ki, bu arada sertifikasyon da bizim ülkemizde Tohum Tescil ve Sertifikasyon Müdürlüğü tarafından yönetilir. Peki bu sertifikalı tohumun bize kazandırmış olduğu ne? Daha doğrusu üreticiye ne kazandırıyor derse, üretici tabii ki bazı hastalıklardan ağrı, bazı hastalıkların da çok az düşük oranlarda bulunduğu sağlıklı bir üretim materyaliyle üretime başlıyor. Bu bence en değerli nokta. Çünkü bizim biraz önce söylediğim gibi bitkisel üretimin en önemli aşaması sağlıklı üretim materyaliyle başlamak. Dolayısıyla çimlenme özelliğinin yüksek olması, aynı genetik yapıda olması, saflığının yüksek olması %98 gibi. Dolayısıyla biz aslında sertifikalı tohum kullandığımız zaman kültürel önlemlerin en önemli aşaması olan sağlıklı üretim materyaliyle üretime başlamayı gerçekleştirmiş oluyoruz.
Hastalıklara karşı dayanıklı çeşit kullanımı bize ne tür avantajlar sağlıyor?
Dayanıklı çeşit kullanımı özellikle bizim mücadelesi zor olan hastalıklara karşı kullandığımız bir yöntem. Örneğin mesela pas hastalıklarına karşı. Şimdi patojenin yoğun bir baskısının olduğu koşullarda biz dayanıklı çeşit kullandığımız zaman daha az ilaçlama yapmış oluyoruz ve daha çevreyle sürdürülebilir bir tarımı, bitkisel üretimi gerçekleştirmiş oluyoruz. O nedenle dayanıklı çeşit kullanımını biz özellikle mücadelesi güç olan, belki de mücadelesi de olmayan hastalıklara karşı tek yöntem olarak da kullanıyoruz.
Kimyasal ilaçlara alternatif olarak öne çıkan bir yöntem var. Biyolojik savaşım. Bize biraz bu yöntemden bahseder misiniz? Avantajları nelerdir?
Şimdi biyolojik savaş özellikle evet yani 1980'li yıllardan sonra önem kazanan bir savaşım yöntemi. Aslında çok çok daha öncesinde ama yani birazcık daha insanların güncel olarak ya da bilinçaltına yerleşen ya da önemsediği diyelim. Ama bunun 2010'lu yıllardan sonra çok daha fazla önemsendiğini görüyoruz. Ve şu an günümüzde bunun kimyasal pestisit üreten firmalar tarafından da artık ciddiye alındığını görüyoruz. Bu ne demek? Geçmişte kimyasal ilaçların, işte biz onlara pestisit diyoruz, kimyasal ilaçların üretiminde firmalar daha çok hastalıklara karşı yeni kimyasal ilaçlar geliştirmeyi, bunu çok daha önemsiyorlardı. Ama şimdi yeni moleküllerin bulunması, işte atılan ilaçların çok düşük oranlarda, işte 30 mililitrelerde atılması, örneğin 100 litre suya gibi, etkinlik süresinin çok kısa olması gibi, İşte sadece atılan etmene karşı etkili olması gibi beklentiler çok yüksek artık. Dolayısıyla bu tür preparatların da geliştirilmesi ne oluyor? Çok güçleşiyor ve çok çok masraflı hale geliyor. O nedenle artık neredeyse 150 yıldır ilaç üreten firmaların artık biyolojik savaşa çok ciddi ve yakın ve samimi baktıklarını görüyoruz. Dolayısıyla onlar da artık biyolojik savaşa ait ürünlerini piyasaya çıkartmak istiyorlar. Tabii biyolojik savaşın da şöyle tanımlayalım dilerseniz. Kökeni canlı olan organizmalarla patojenlerin kontrolü şeklinde ifade etmemiz mümkün. Demek ki burada da aslında kullandığımız mikroorganizmalar yine işte bakteriler olsun bazı mantarlar olsun bunları kullanıyoruz. Kime karşı? Bitkisel üretimi tehdit eden patojenlere karşı. Bunun avantajı ne? Bunun avantajı şu, ilaç kalıntısı sorunu olmuyor. Zaten doğadan elde edilen organizmalar o patojene karşı kullanılıyor. Dolayısıyla da sürdürülebilir tarımı destekleyen bir savaşım yöntemi ve önümüzdeki zaman diliminde de öneminin daha da fazla artacağını söyleyebilirim. Bu öneminin artması aslında birazcık da neyle ilişkili derseniz artık güncel teknolojiyi, biz biyolojik savaşta daha yoğun görüyoruz. Geçmişte formülasyon aşamalarında çok ciddi sorunlar vardı. Çünkü organizmaların işte 2 yıl süreyle o şişenin içerisinde canlı kalmasında çok ciddi sorunlar yaşanıyordu. Ama artık yeni teknolojilerle bizim laboratuvarımızın da bu şekilde şeyleri var, preparatları var. Ruhsatlandırmaya esas şu an 3 tane var. Artık formülasyon teknolojilerinin de geliştirilmesi. Dolayısıyla artık bu preparatların da ruhsatlandırılmasını ve rafta kalmasını mümkün kılan bir düzeyde olması nedeniyle ve de ne diyelim işte organik tarımın ya da çevre kirliliğinin çok önemsendiği günümüzde biyolojik savaş ve ürünlerini artık çok daha yaygın bir şekilde göreceğimizi düşünüyorum.
Biraz da kültürel önlemlere değinelim. Çiftçilerimizin sahada uygulayabileceği pratik kültürel mücadele yöntemleri nelerdir hocam?
Kültürel mücadele dediğimiz zaman üreticinin kendisi ve yakın komşu üretim alanlarındaki çiftçilerin birlikte yönettiği bir süreci bahsediyoruz. Bu süreçte onlar neler yapıyorlar derseniz işte sağlıklı üretim materyali kullanıyorlar, ekim dikim zamanının doğru seçimi, hastalıklı kalıntıların uzaklaştırılması, budama, uygun gübreleme, uygun tohum yatağının hazırlanması, sulama ve gübreleme. Bunlar bizim kültürel önlemlerimizi oluşturuyor. Burada saymadığım daha birçok kültürel önlem var ama kültürel önlemler ne derseniz aslında bitkinin sağlıklı gelişmesine dönük üreticinin gerçekleştirdiği her şey.
Son olarak kimyasal savaşım hala önemli bir yer tutuyor. Bu yöntem tam olarak nasıl uygulanıyor ve hangi durumlarda tercih ediliyor?
Kimyasal mücadele bizim aslında en son kullandığımız savaşım yöntemi. Ve biz kimyasal savaşımı neden kullanıyoruz derseniz hızlı sonuç alıyoruz, yüksek etkide sonuç alıyoruz ve günümüzde en popüler olmasının temel sebebi de ucuz olması. Şimdi dolayısıyla kimyasal savaşımı ne zaman uyguluyoruz derseniz de kimyasal savaşı hastalığın ilk belirtilerin çıktığı dönemde başlayarak süreci yönetiyoruz. O zaman ne söyleyebiliriz? Demek ki biz her türlü savaşım yöntemini kullandık ama biz bitkilerde hastalığın ilk belirtilerini görmeye başladık. Yani bugün ilk belirtiler ortaya çıktı. Bu dönemde çıkan sonuç ne? Üreticinin üretim alanını ziyaret etmesi ve bitkilerde ne olup bittiğiyle ilgili bilgi sahibi olması lazım. Eğer böyle olmasa zaten hiçbir bitkisel üretimin bir anlamı olmaz. Dolayısıyla demek ki ilk belirtilerin görülmesiyle biz kimyasal savaşıma geçmiş oluyoruz. Bu savaşımı gerçekleştirirken daha çok yeşil aksam ilaçlamalarını kullanıyoruz. Yeşil aksam ilaçlamalarını gerçekleştirirken de uygun damla çapının seçilmesi çok çok önemli. Havanın sakin olması, önemli, ilerleme hızı önemli. Bunlarda kullanacağımız alet, ekipman ve bunların kalibrasyonu oldukça önemli. Tabii bunları söylerken biz uygulamadaki dikkat etmemiz gereken noktaları söyledik ama aslında bakarsanız kimyasal savaşıma başlamadan önce de tanının doğru yapılması lazım. Yoksa her şey anlamsızlaşır. Biz burada bu sözleri söylerken her şeyin doğru tanımlandığını, doğru ilacın seçildiğini ve doğru şekilde uygulamasıyla ilgili fikirlerimizi paylaşmış oluyoruz. Teşekkür ederim.
Sevgili dinleyiciler, bir programın daha sonuna geldik. Bugün stüdyomuzda Profesör Doktor Mehmet Erhan Göre hocamızı ağırladık. Kendisine teşekkür ediyor. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bayı bir tarım sona erdi.